Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bugün Genç Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir portreyi size aktaracağız. Bütün bir ömrünü ilme adadı Muhammed Hamidullah başlığını taşıyor aktaracağımız portre ve Muhammed Hamidullah'ın hayatını Yusuf Temizcan'ın kaleminden sizlerle paylaşacağız. Bugün Türkiye'de hala en güvenilir siyer kaynaklarından biri Hamidullah'ın çalışmasıdır. İslam Peygamberi kitabı akademik ve bir o kadar derinlikli bir çalışmadır. Hem dönemin Mekke ve Medine'sini hem de aynı dönemde diğer coğrafyalardaki durumu kaynaklarıyla anlatır. Mütevazılığı, nezaketi, dindarlığı, dünyaya rağbetinin az olması, para ile ilgili her şeyi elinin tersiyle etmesi, hayatını ilme adaması, en kapsamlı siyer çalışmalarından birini yapmasıyla tanındı ve anıldı. Hiç evlenmedi. Hazırladığı hiçbir eserden telif ücreti almadı. Layık görüldüğü ödülleri kabul etti ama maddi karşılığı olanları başka kurumlara hediye etti. Ulaşımın zor olduğu zamanlarda bir kaşif edasıyla ilim yolunda pek çok ülke gezdi. İstanbul'da 25 yıla yakın yaşadı, 10 dil biliyordu. Neredeyse 100 yıl yaşadı bu dünyada ama o hep başka dünyaları hayal etti. Şubat 1908'de Hindistan'a bağlı Hyderabad şehrinde 8 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğar. Ailesi köklü bir ilim geleneğine sahiptir. Arap müfessir ve mutasavvıfı Mahdum Mehaimi dedelerindendir. Babası baş müftülerden Ebu Muhammed Halilullah'tan alır ilk eğitimini. Medrese tahsili görür. Camia Nizamiye'ye gider. Şu anki yüksek lisans derecesinde anlayabileceğimiz Mevlevi Kamil unvanını alır. Devletler hukuku alanında yoğunlaştırır akademik çalışmalarını. 1929'da Hanefi alimlerinin eserlerini yayımlamak niyetiyle başlatılan Meclis-ü İhya-il Marifin Numayiye'nin kurucularındandır. İlim bazıları için maişet meselesi iken bazıları için aşk oluyor. Bir kere tutulunca ömür boyu tutkuyla devam eden bir aşk. Mesai kavramının olmadığı, her an ve her yerde çalışmaya hazır olunan bir hal bu. Hamidullah ikincilerden. Gitmediği büyük kütüphane kalmaz neredeyse. Doktora döneminde Mekke, Medine, Beyrut, Şam, İstanbul ve Kahire'deki kütüphanelerde araştırmalar yapar. Avrupa ve Kuzey Afrika'ya aynı sebeple ziyaretler gerçekleştirir. Zihnindeki meseleyi sağlıklı bir zemine oturtabilmek için yazma eserlere ve farklı dillerdeki çalışmalara yoğunlaşır. 1932'de İstanbul'a geldiğinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde çalışmalar yapar. Şerafettin Yaltkaya, İsmail Sahip Sencer, Osman Reşer gibi ilim adamlarıyla bir araya gelir. Bu dönemlerde kendi memleketinde üniversitede Arapça ve Urduca dersleri verir. Islamic Culture dergisinin Avrupa muhabirliğini yapar. Almanya'da tezini tamamladıktan sonra bizde Necip Fasıl ve Nurettin Topçu'nun tahsil gördüğü Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne gider. Fransız oryantalist Godefroy de Monbais'la birlikte yazma eserleri incelerler. Pek çok belgeyi yeniden yorumlar. Sorbonne'da ilk dönem İslam diplomasisi ve Hazreti Peygamber'in savaş mektupları hakkında ikinci bir doktora tezi sunar. Doktora çalışanlar ya da tez yazanlar bu işin ne kadar meşakkatli olduğunu bilirler. Hamidullah kısa denebilecek bir sürede iki doktora tezi yayınlamıştır. Ülkesine döndükten sonra Hyderabad'daki Osmaniye Üniversitesi'nde İslam hukuku ve devletler hukuku alanlarında profesör olarak görev yapar. Hyderabad'ın bağımsız bir devlet olması için yapılan çalışmalara katılır. Bu yüzden Hindistan devleti nezdinde makbul biri değildir. Hindistan Hyderabad'ı işgal ettiğinde artık doğup büyüdüğü şehirden ayrılmalıdır. Hindistan ve İngiltere topraklarına girmesi yasaklanır. Fransa'ya sığınma başvurusu yapar ve kabul edilir. Vatansız statüsünde yaşar. Muhalif tavrından dolayı bir daha ülkesine dönemez. En meşhur kitabı olan İslam Peygamberi'nin giriş bölümündeki yazısının hemen başında Türkiye'ye ve Türk milletine karşı pek az kimse tarafından bilinen özel bir hissiyatım vardır der ve şöyle devam eder. Türklerin kitaba karşı duydukları büyük tutku ve zevk hakkında bende büyük bir tesir husule getirmiştir. İstanbul'sa sahip olduğu kütüphane zenginlikleri ve ilmi muhitlerde tanıyabildiğim faziletli alimlerinin yüksek seviyeleriyle gönlümü son derece heyecanlandırmıştır. Türklere karşı büyük muhabbeti vardır. İstanbul'u çok sever. Türklerin de ona karşı muhabbeti vardır. Öyle ki Milli Eğitim Bakanlığı Türk yazılı edebiyatının gelişmesine yardımcı olduğu için Hamidullah'a bir ödül verir. Bir kültür vakfı da Türk milli kültürüne hizmet şeref armağanı ödülünü sunar. 1952'den itibaren tam 25 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir profesör olarak ders verir ve araştırmalar yapar. Fuat Sezgin asistanları arasındadır. Ankara ve Erzurum'da üniversitelerde İslam hukuku dersleri okutur. Türkiye'nin pek çok şehrinde konferanslar vermiştir. Derslerini takip edenler arasında Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, İhsan Süreyya Sırma gibi isimler vardır. İslam peygamberinin girişinde bu konuda şöyle der. Bu yıllar boyu süren Türkiye'deki çalışmalarım ömrümün en verimli, en zevkli geçen kısımlarıdır. Üniversitedeki çalışmalarım dışında kalan zamanlarımı kütüphanelerde geçirdim. Özel defterlerime kaydettiğim değeri çok yüksek ilmi malumattan ayrı, İslam kültür mirası içinde pek mühim yer tutan birçok el yazması eseri de keşfetmek şerefine nail oldum. Esas olarak devletler hukuku çalışmasına rağmen onu asıl bugüne taşıyan siyer alanında önümüze koyduğu ufuk açıcı eserlerdir. Bugün Türkiye'de hala en güvenilir siyer kaynaklarından biri Hamidullah'ın çalışmasıdır. İslam Peygamberi kitabı akademik ve bir o kadar derinlikli bir çalışmadır. Hem dönemin Mekke ve Medine'sini hem de aynı dönemde diğer coğrafyalardaki durumu kaynaklarıyla anlatır. Çoğu olayı sebep-sonuç ilişkisine bağlar. Ayrıca Türkçe'ye Aziz Kur'an adıyla çevrilmiş bir çalışması vardır. İslam tarihine giriş, İslam müesseselerine giriş ise diğer eserleridir. Beyan Yayınları Hamidullah'ın Türkçedeki tüm eserlerini basıyor. Hintçe ve İngilizce ile yetebilecekken bunu kendisine zul addederek Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça, Urduca ve Türkçe öğrenir. Medine'de bulunduğu sıralarda Mescid-i Nebevi'de kıraat alimi Hasan bin İbrahim Eş-Şair'den kıraat ve talim dersleri tahsil edip icazetnamesini alır. 1950'lerde Pakistan Devleti'nin ilk anayasası oluşturulurken hazırlıklara katılır. Fransa'da İslam Kültür Merkezi'nin kurulmasına öncülük eder. France İslam dergisine çıkarır. Tarihi bir bilgiyi sadece tekrarlamak onun için kabul edilebilir bir şey değildir. Metinlerde geçen her yeri görmek için gayret eder. Her tarihi verinin ardından karşılaştırmalı olarak kendi yorumunu sunar. Yer yer akılcı davrandığı için eleştirilir. Mucizeler başta olmak üzere pek çok konuya akılcı yönü ağır basan açıklamalar yapar. Miraç hadisesini de geleneğe aykırı bir biçimde anlatır. Türkçe'ye hala kazandırılmamış eserleri ve yeniden basılmayı bekleyen çalışmaları var. Umarız Beyan Yayınları onları da yayımlar. Kitapçık olarak hazırladıkları, verdiği derslerin notları, dergilerdeki yazıları vesaire, Türkçe'de kendisi hakkında yazılmış pek çok makale var. Bunlar da bir derleme olarak yayınlanabilir. Sağlık sorunları sebebiyle 1996'da ABD'nin Florida eyaletindeki akrabalarının yanına gider. 2002'nin son aylarında 96 yaşında vefat eder. Kabri Jacksonville'deki Müslüman kabristanındadır. Hamidullah'la birlikte uzun yıllar çalışmış ve Türkçedeki çoğu eserini çevirmiş olan Salih Tuğ Hoca vefatının ardından günümüzde ilahiyat fakültelerimizde onun metot ve görüşlerinden yararlanarak yetişmiş son derece geniş bir ilim adamı grubu vardır. Özellikle siyer alanında 20. yüzyıla tartışmasız damgasını vurmuş çok büyük değerlerden biri Hakk'a yolculuk etti demiştir. Allah ona da bize de rahmet etsin. Amin. Yusuf Temizcan'ın kaleme aldığı bir portreyi paylaştık. Bütün bir ömrünü ilme adadı Muhammed Hamidullah başlıklı yazıyı aktardık programımızda ilk olarak. Değerli dinleyenler, bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sırada Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Kalp Körü başlıklı yazısı var. Beş gözlü çanta, ikisi fermuarlı, üçü çıt çıtlı. 4+1 gözlü dondurucu, +1'i salon kadar. 90+2 hayat, gözünü aç, ikisini önden yaşa. Sağlıklı beslenmeyle +2 yıl garanti. Her yer dolap, hangi kapağı açarsan aç, içinden raflar fışkırır. Bölmeler düzenli olmanı sağlar. Gözler her şeyi gruplandırmanı diler. Çekmeceler seni düzene çağırır. Düzenle aramız kötü ama hipotenüsle aramız iyi. Oysa çimlere basmamak için normal yürünür. Yolun sonu getirilir, köşeden dönülür. Ama biz hipotenüsten gitmeyi tercih ederiz. Kestirmeden gitmek kollarımızda var. Asansörlerin çoğunda her numaranın altında kabartmalar var artık. Görmeyenler için. Ama kimse görmez. 6 nokta. Farklı kombinasyonlarla bir araya gelir. Noktalar sayıları oluşturur. Dokunan hisseder. Marketlerde kimse çarpışmıyor artık. Çünkü hepimiz marketlerin evcil kedisiyiz. Nereden girip hangi rafa uzanacağımızı, hangi reyonun daha işlek, hangisinin daha tenha olduğunu öğrendik. Raflar 8'erlik gözler olarak tasarlanır. Müşteriyle göz göze gelinsin diye. Çocukların göz hizasına çikolatalar konulur. Erkeklerin hesap ödedikleri noktayaysa sigaralar. Onca alışverişten sonra kendisine bir kalem ayrılmadığını gören erkek, can simidi niyetine sigaraya sarılsın diye. Kozmetik ürünlerini denemek bedavadır. Kadınlar devamını almak zorunda hisseder ve evlatlarının rızkını faturanın en altına bir yere sıkıştırırlar. Bu adice planı büyük bir âli cenaplıkla kabul ederiz. Kasiyer kız para kasasının gözlerinden şıngırtadarak iyi niyetimizin üzerine verir. Parası olanlar can sıkıntısı, parası olmayanlar geçim sıkıntısı çeker. Hayat sıkıcı, fazla konuşmaya gerek yok. Sessiz insanın ya hasta olduğunu düşünürler ya da üzgün. Oysa sessizlik insanın paslı kılıcıdır. Ona yaslanır, düşmez. Birine doğrultup öldürmeye kalksa işlemez. Kılıcın keskin ucu sadece sahibine dönüktür. Onu yaralar, onu dürter, onu göz göz eder. İki kişilik öyküye dışarıdan dahil olacak üçüncü gözü pohpohlar sistem, sosyal medya, evlendirme programları, diziler. Bu bize yakışmaz. Bunun böyle olduğunu anlamak için toplama bilgisi gerekmez. Bir daha bir eder, +1 parantezin dışında kalır. Kural bu. Alçalan bir katedral var ve yükselen bir göl demiş şair. Hayat bitişik kaplardan oluşur. Birinin hayatını iterek diğerini yükseltir. İki dost bir araya gelince yalnızlıktan kurtulurlar. Sonra ellerinde kürek ve kazma. Birbirlerinden ayrıldıklarında düşecekleri daha büyük bir yalnızlığın taşlarını göz göz döşeyen işçilere dönüşürler. Market rafları 8'er gözlü, çantaların 2+3 gözü var. Toplumun binlerce. Her camdan dönmüş, her koltuktan sarkmış, her kaldırımın kenarından Hudayi Nabit gibi fışkırmış binlerce göz. gözler hor görür ya da hiç görmez. Başka bir kural bu. Bunca göz, bunca göz, bunca ayrıntı, bunca bölme, bunca teferruat körleştiriyor hepimizi. Dünya kadar gözü var insanlığın ama kimse görmüyor. Yaşların yatağında ölme hakkını ellerinden aldılar. Yaşlı başlı adamlar ellerinde pazar çantaları ve bastonlarıyla terk ediyorlar evlerini. Ölmek için ödünç yatak arıyorlar. Göçmenlerin iki kalbi vardır diyor Ali Ayçil. Biri ülkesinde atarak ilerler, diğeri geldiği yerde. İki kalp iki çocuk gibi en kısa mesafeden birbirine sarılıp ağlamak ister. Dünyanın en gözü yaşlı hipotenüsü oluşur böylece. Kalp körleri ise bin kalp de taşısalar bir araya gelip kavuşamazlar. Hep paralel, hep teğet. Asansörlerde kabartmalı sayılar var görme engelliler için. Ölü sayısı derler insanın içi kabarır. Kimse görmez. İnsanın kendisi bile kördür kendi ölüsüne. Değerli dinleyenler, Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Kalp Körü başlıklı yazısını paylaştık ve son olarak Sinan Özgenç'in kaleminden Mü'minin Dilemması başlıklı yazıyı sunacağız. Bir arkadaşım şöyle bir sual sordu. Elle yemek sünnet ama günümüzde bu görgüsüzlük hatta tiksinti verici bir davranış olarak algılanıyor. Bu durumda hangisini seçmemiz gerek? Sünnete uyup toplumdan ayrı düşmek mi? Uymayıp sünnet sevabından mahrum kalmak mı? Zor ikileme, müminin dilemması. Hiç de değil aslında. Sünnetin gerçekten ne olduğunu bilirseniz, suretleri kırıp öze varırsanız. Hiç de zor değil. Aslına bakarsanız ikilem bile değil. Sorunumuzun ne olduğunu bilelim yeter. Şekilcilik. Söz konusu sünneti şu şekilde değerlendirsek mesela. Peygamber Efendimiz'in en önemli sünnetlerinden biri şeriata aykırı olmadığı sürece içinde bulunduğu toplumun örfüne uygun hareket etmektir. Elle yemek de zamanın Arap toplumunun örfündendir. Peygamber Efendimiz burada elle yeme sünnetini değil, örfe uyma sünnetini icra etmiştir esasında. Durum bundan ibarettir. Konuya bu şekilde yaklaştığımız zaman yukarıda zikredilen ikilem de kendiliğinden çözülmüş oluyor. Yani günümüz toplumunda hoş karşılanmayan bir hareketi yaparak değil, asıl yapmayarak Peygamber Efendimizin sünnetine uymuş oluyoruz. Efendimizin Allah'ın emirlerine aykırı olmadığı sürece içinde bulunulan toplumun örfüne uyma sünnetine uymak suretiyle. Böylece ne yaşadığımız toplumla ters düşmüş ne de sünnet sevabından mahrum kalmış oluruz. Çözüm bu kadar basit. Sık yapılan hatalardan biri daha. Elden başladık madem elden devam edelim. Pek çok arkadaşım var. Solak oldukları için yemeklerini yaratılışlarının gereği olarak sol elle yemeleri neticesinde ebeveynleri tarafından sünnette uydurulmak gayesiyle kafalarına çok ve sıkça darbe almış olan. Din kulaktan dolma, yarım yamalak, mantığı kavranmadan öğrenilince olan bu beyin hasarı. Hayır, kafalarına vurulan çocuklarda oluşanından değil. Bazılarımızın ayetten haberi yok, sünnet öğretmeye kalkıyorlar. Musa, Rabbimiz her şeye hilkatini veren, sonra onlara yol gösterendir dedi. Taha 50. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum 30. Özetle Allah fıtratımıza uygun hareket etmemizi istiyor. Fıtratın ne olduğunu anlamak için bilim adamı olmaya gerek yok. Öyle uzun uzun felsefeye de. Bildiğiniz yaratılış işte, eşyanın tabiatı. Onu kurcalamamamız, bozmamamız isteniyor. Doğal olarak sünnet de bunu emrediyor. Sağ elle yemenin emredilmesi de aynı sebepten. İnsanların çoğu sağlaktır. İstatistiki olarak %90 oranında. İnsan vücudunun sağ kısmını beynin sol tarafı, sol kısmını beynin sağ tarafı idare ediyor. Solaklarda bu durum genellikle tam tersi şekilde gelişmiş oluyor. Peygamber Efendimiz ise bu durumu göz önüne alarak çoğunluğun durumuna uygun düşen genel bir teklifte bulunuyor. Bu demek değil ki yaratılışları itibarıyla sol ellerini kullanmak zorunda kalanlar şeytana yemek yediriyorlar. Men edilen aslında sağlak olanların sol elle yemesi olduğu gibi solak olanların da sağ elle yemesi. Çünkü nasıl bir sağlak, kerih görülen yahut hijyenik olmayan işleri daha çok sol elinin yardımıyla gerçekleştirmeye eğilimliyse, bir solak da aynı şekilde o işleri sağ eliyle gerçekleştirmeye meyilli. Yani bir solak, necasetini giderdiği eliyle aynı zamanda yemek de yiyor değil. Zaten ilmi araştırmalarda gösteriyor ki, solakların sağ ellerini kullanmaya zorlanması, psikolojik sorunlara yol açtığı gibi pek çok yeteneklerinin de körelmesine sebep oluyor. Yani onlara zarar veriyor. İslam'da insana zarar veren her şey yasak, günah olduğuna göre, esas sünnet fıtratın gözetilmesi olduğuna göre, çok değil, azıcık terletsek beyinlerimizi yeter. Şu o kadar bariz ki sağlakların sol ellerini kullanması, fıtratlarına ne kadar aykırıysa, aynı şekilde solakların da sağ ellerini kullanmaya zorlanması fıtrata o denli aykırı. Bunlar esas itibarıyla basit sorunlar, basit örnekler, basit çözümler. Zor olansa suretperestlik sorunumuzun nasıl çözüleceği. Değerli dinleyenler, Sinan Özgenç'in kaleme aldığı Müminin Dilemması başlıklı yazısını paylaştık. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk değerli dinleyenler. Bugün Sesi Dergi'de Genç Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık sizinle. Ve bugün de programımızı noktalıyoruz, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesi Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı geceler diliyoruz, hoşça kalın.